Şia'nın kendisine delil olarak aldığı Kadir Hum olayı ve benzeri olaylar üzerine bugün durmaya çalışacağız inşallah. Hocam, Şia'nın daha çok üzerine durduğu ve bir Kadir Hum olayı var. Bunun Şii kaynaklardaki yeri nedir? Bizdeki yeri nedir? Ve gerçeği nedir yani bu Kadir Hum olayının?
Evet, bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Evvelki programlarda İmamiye Şiasının bugünkü noktaya gelene kadar, bugünkü ilkelere ya da esaslara ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini anlatmıştık. Orada Kerbela hadisesini ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilişinin sonrasında Ehl-i Beyt'in, bilhassa İmam Ali Zeynel Abidin'in, Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu İmam Ali Zeynel Abidin'in bu politbüro ile ilgili tutumlarına, tepkilerine değinmiştik. Tabi Kerbela hadisesini kullanmaları burada son derece önemli. Hazreti Hüseyin Efendimizin soyu üzerinde durmalarının sebebi bu. Çünkü Kerbela gerçekten bir faciadır. Hazmedilmesi, tolere edilmesi mümkün olmayan bir katliamdır. Dolayısıyla bu katliam üzerine oluşan o duygusal gerilim ortamı içerisinde, o algı hassasiyeti içerisinde üzerine ne koysanız gider tabiri caizse.
Yani kimsenin itiraz edemeyeceği bir alan.
Evet, bu son yani derece verimli bir alan Şia için. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Efendimizin soyunda imameti devam ettirmelerinin en önemli gerekçelerinden, sebeplerinden biri budur. Başka bir soydan devam ettirmeye kalksalar dayandıracakları böyle bir facia yok. Böyle bir duygusal gerilim oluşturacak.
Yani tamamen yalnız kalacaklar, evet. İzole olacaklar yani tabiri caizse.
Evet. Dikkat ederseniz Sünni kaynaklarda bile Kerbela hadisesi konuşulurken kelimeler çok dikkatli seçiliyor. Bazen müelliflerin yutkunduğunu hissediyorsunuz kaynaklarda. Evet. Kerbela'yı değerlendirirken yutkunduklarını hissediyorsunuz. Burada bir hatırı peygamberi incinir mi? Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin göz bebeği, ciğerparesi, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onun pak nesli çocukları, bunların acaba ruhaniyetini incitmiş olur muyuz? Hatırını incitmiş olur muyuz? Hassasiyetiyle Kerbela hadisesini anlattıklarını görüyorsunuz.
Yani imanı olan birinin etkilenmemesi imkansız bir olay tabii.
Şüphesiz öyle. Bir de işin şöyle bir boyutu var. Yani Kerbela hadisesi Hazreti Hüseyin Efendimizin adeta tek başına aldığı bir kararın neticesi.
Evet.
Yani bu konuda her kime danışmışsa, sahabeden, tabiinden, Ehl-i Beyt'ten ya da başkalarından, her kime danışmışsa, kiminle istişare etmişse Küfe'ye, Irak'a gitmemesini öğütlemişler.
İstişareler noktası.
Bütün istişareler böyle
çıkmış. Tam tersini
yani
gösteriyor.
Evet, hocam. Gitme. Onlar çünkü hain insanlar. Onlar vefasız insanlar. Babana, abine vefasızlık ettiler. Yalnız bıraktılar onları ve sonları böyle oldu. Seninki de öyle olur, gitme diye. Israrla Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gitmemesi doğrultusunda görüş bildirmişler ama Hazreti Hüseyin Efendimiz, benim Mekke'de ya da başka bir yerde ölmemle Irak toprağında ölmem arasında hiçbir fark yoktur. Öleceksen burada da ölürüm, orada da ölürüm diyerek yola çıkmış. Evet, dolayısıyla bu böyle bir hassas hadiseyi, böyle bir travmayı istismar etmeleri, Şia'nın istismar etmesini anlamak mümkündür. Onlar için bundan daha elverişli bir malzeme adeta bulmak mümkün olmaz.
Şimdi Kadir Hum olayını hocam şunun için gelmek istedik.
Evet.
Mesela biz Hicri 1. asırdaki kaynaklara bakıyoruz. Görebildiğim kadarıyla, tabii siz zaten bu konuda daha uzmansınız. Yani Hicri 1. asırda kaynaklarda özellikle onların recat fikridir. Yani İmamiye'nin, yani özel İmamiye'nin temel fikirlerinin, evet, hiçbirisinin olmadığını görüyoruz.
Evet.
Onlar sanki böyle uzun atlayarak, bir 100 yıl, 200 uzun atlayarak kendilerine bir delil bulmaya çalışıyorlar. Yani her şu konuda bir bütün İslami, efendim, kendi İslam adına çıkan mezhepler, fırkalar, biliyoruz ki hocam şu 4 konuda müttefiktirler. Bütün hükümler Allah'a aittir. Hükümler maslahat içindir. Doğrudan ve dolaylı olarak mutlaka kaynaklarda biz problemlerimize çözüm bulabiliriz. Bir de delilsiz konuşulmaz. Yani delilli konuşmak için dönüp atlayıp kendilerine sahabe döneminden, Mekke döneminden veya Medine döneminden, yani Resulullah Efendimiz'den deliller bulmaya çalışıyorlar. Veya delil olduğunu söylüyorlar. Ve bunun en temel delillerinden bir tanesi onların Kadir Hum olayı hocam, yani evet. Özellikle. Onu bir açmak istiyorum.
Onu açalım inşallah. Gerçi Şia'nın Kadir Hum dışında da çok delilleri var kendilerine göre. Bu delilleri tartışmayı bu tarihi gelişimin sonuna bırakmıştık ama burada bir parça değinelim. Şia'nın kendi itikadını, inancını desteklemek amacıyla başvurduğu delilleri iki grupta toplayabiliriz.
Evet,
bunlardan birincisi Kur'an'da ve sünnette mevcut olan ve ehli sünnet vel cemaat tarafından delalet, sübutu tartışma konusu yapılmayan, sübutu kabul edilen deliller.
Evet.
İkincisi de ehli sünnet kaynaklarda ve hatta Şia dışında hiçbir kaynakta, hatta İmamiye Şiası dışında hiçbir kaynakta geçmeyen bir takım nakiller ve rivayetler. Yani birincilerin aslı var, delaleti farklı.
Evet.
İkincilerin aslı yok, delaleti onların istediği gibi. Çünkü uydurulmuş, imal edilmiş, evet, rivayetler. İşte bu Kadir Hum hadisesi de onların ehli sünnet tarafından kabul edilen, varlığı kabul edilen bir olayı istismarlarından ibarettir.
Kadir Hum sübutu var ama delaleti
sübutu var, delaleti farklı. Farklı. Evet.
Evet.
Kadir Hum Mekke ile Medine arasında bir su kuyularının da bulunduğu bir vaha, yeşillik verimli bir arazi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccından dönerken burada mola veriyor.
Evet.
O esnada Hazreti Ali radıyallahu anhı bir yere bir seriye ile birlikte bir askeri birliğin kumandanı olarak, komutanı olarak bir yere göndermiş, bir kabileye göndermiş. O kabileden bir takım işte esirler almışlar, ganimetler almışlar. Hazreti Ali Efendimizin o esirler ve ganimetler üzerinde bir tasarrufu olmuş.
Evet.
O seriyedekilerin bir kısmı itiraz etmişler. Derken hadise biraz büyümüş.
Evet.
Ve Kadir Hum hadisesi noktasında mola vermekte olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hadise ulaştırılmış Hazreti Ali tarafından ve o muhalifleri tarafından. Bu normal bir muamelatla ilgili bir ihtilaftır sahabe arasında. Hazreti Ali'ye itiraz etmiş bazı askerler.
Yani bu peygamberimiz Mekke'ye mi yolculuk yapıyor?
Dönüyor. Haç'tan dönüyor.
Yani.
Evet, Medine'ye dönüyor.
Bu. Evet.
Evet.
Peygamberimiz haç dönüşü Hazreti Ali Efendimiz'e Yemen tarafından filan öyle bir yerden.
Evet, Yemen geliyor. Tarafına bir yere Hazreti Ali'yi bir küçük askeri birliğin kumandanı olarak göndermiş. Onlar orada vazifelerini yapmışlar, ganimet ve esirler almışlar.
Evet.
Hazreti Ali'nin o ganimet ve esirler hakkında bir tasarrufu olmuş, bir uygulaması olmuş. Ona itiraz etmişler.
Bir seriye komutanı olarak yani.
Evet, evet, tabii.
Evet, buradaki önemli.
Dolayısıyla bu hadise büyüyüp de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e intikal edince Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o seriyenin komutanı olarak Kur'an ve sünnete, Allah ve Resulü'nün hoşnutluğuna, rızasına, iradesine aykırı bir tasarrufta bulunmadığını, böyle tasarruflarda mutlaka emire itaat edilmesi gerektiğini vurgulamak babından bir şey söylemiş. Men kuntu mevlahu fe aliyyum mevlah buyurmuş.
Evet.
Ben kimin mevlasıysam, efendisiysem Ali de onun mevlası, efendisidir. Ne anlamda söylemiş bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Ali sizin başınızda bir seriye komutanı olarak benim atamamla, benim tensibimle bu göreve geldi.
Yani.
Dolayısıyla bana niyaveten orada bulunuyor, bana vekaleten orada bulunuyor. Tasarrufları da benim tasarrufum sayılır. Ona siz Kur'an ve sünnete aykırı bir icraat yapmadıkça itaat etmek zorundasınız. Çünkü bana da itaat etmek zorundasınız.
Evet.
Ali'yi ben atadığıma göre ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir anlamında sahabe-i kiramı, o seriyede bulunan askerleri Hazreti Ali Efendimiz'e itaat etmeleri gerektiği konusunda uyarmaya dönük bir ifade bu. Men kuntu mevlahu fe aliyyum mevlah. Ben kimin mevlasıysam, efendisiysem Ali de onun mevlası, efendisidir.
Yani orada hocam başka bir komutan olmuş olsaydı da yine Resulullah Efendimiz çünkü
ki.
Kendi atadığı kendi adına tevelli etmiş,
evet,
orada üstlenmiş birisi aynısını söyleyebilirdi.
Elbette,
o anlamda.
Elbette. Elbette. Zaten öyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mutlaka bir yere gidecekleri zaman, bir seriye göndereceği zaman bir emir atıyor ve ona itaat edilmesi gerektiğini tembih ediyor. O itaatin de bir sınırı vardır. Nedir o? La ta'ate li mahlukin fi masiyetillah. Eğer Allah Teala'ya masiyet anlamına gelecek bir tasarrufta bulunuyorsa itaat mercii, o zaman ona itaat edilmez.
Sınırların dışına çıkmamak.
Sınırı budur. Evet. Dolayısıyla bu sınır içinde hareket ettiği sürece kim olursa olsun emire, yöneticiye, başkana, komutana itaat etmek gerekir. Evet. Vurgu budur.
Evet.
Fakat Şia bunu Maide suresinin 67. ayetinin nüzul sebebi olarak zikrediyor. O ayeti kerime ya eyyühe'r resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik diye başlayıp devam eden ayet. Ey resul, ey elçi, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Diyorlar ki, Şia diyor ki bu ayet Gadir-i Hum hadisesi öncesinde inmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz o güne kadar Hazreti Ali'nin kendisinden sonraki halife olduğunu insanlara tebliğ etmemişti. Fakat bu ayet inince, hatta ayetin devamı da var. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللّٰهِ Eğer sen bu tebliği yerine getirmezsen وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Risaletini yerine getirmemiş olursun ama hiç korkma, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şimdi dolayısıyla eğer Ali'nin halife olduğunu insanlara ilan etmezsen vazifeni yapmamış olursun. Ayet-i kerimenin sonu öyle geliyor Şia'ya göre. Böyle yorumluyorlar ayet.
Sanki Resulullah Efendimiz'e bir de korku isnat ediliyor. Vallahi yasımüke minen nes. Sen korkuyor musun? Tabii, niye korkuyorsun? Yani? Allah seni koruyacak gibi.
Evet.
Haşa yani ayetin, yani İslam'ın genel çerçevesine aykırı bir.
Tabii. Evet. Bu yani Şia'nın iddiasına göre bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ etmesi emredilen, bu ayette tebliğ etmesi emir buyurulan şey Hazreti Ali Efendimiz'in kendisinden sonraki halife ve imam olduğudur.
Evet.
Efendimiz de Gadir-i Hum'da men küntü mevlahu fe aliyyüm mevlah buyurmak suretiyle bu emri yerine getirmiş ve ben nasıl sizin efendinizsem benden sonra da Ali sizin efendiniz, önderiniz, imamınız, halifenizdir.
Anlamına gelen
bir ifade
kullandığını
söylüyor.
Halbuki orada benden sonra da yok değil mi hocam?
Hani hayır, öyle bir şey yok tabii.
Evet.
Şimdi burada tabii bu delili bir tartışmamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin biliyoruz ki hayatında bir kere hac etmiştir. O da son senedir yani. Dolayısıyla bu hac ettiği sene Risaletin son demleri, son aşaması. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaklaşık 23 sene süren hilafeti boyunca bu gerçeği saklamış. Hazreti Ali'nin imam, halife, vasi, veli olduğu gerçeğini saklamış. Nihayet ömrünün ve daha doğrusu risalet görevinin sonlarına kadar gelmiş. İzhar etmemiş, ilan etmemiş. Ayet-i Kerime Efendimiz'i ikaz ettikten sonra ilan etmiş. Şimdi düşünün, eğer bu hakikatsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haşa ve kella risalet görevini savsaklamıştır, askıya almıştır, gerekli titizliği göstermemiştir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bir emrini insanlara tebliğ etmekte gevşek davranmıştır.
Acaba haşa dur bakalım sakladığı neler var gibi, hani böyle bir insan
böyle aklı, bir netice çıkar,
böyle bir şey getiriyor
ki,
yani.
Tabii ki.
Resulullah Efendimiz'i resmen töhmet altına
elbette
alıyor yani. Daha bak gizlediği başka şeyler var iması ediyor ki zaten evet. Devamında gelecek değil mi hocam? Hani sanki daha ileride mesela Şii imamlar kendilerini efendim peygamber ilan edecekler.
Evet.
Haşa tabii, ilah ilan edecekler. Tabii. Çünkü bu mantık devamında bunu açıyor. Yani işte tam da amentünün sınırlanması gereken nokta, durmamız gereken bir nokta var yani.
Elbette.
Yani fikri temirlerin, fikri mümareselerin bir durması gereken bir nokta var yani. Evet hocam.
Hiç şüphesiz.
Evet.
Dolayısıyla böyle büyük külli bir arızaya yol açacak bu yorum Şia'nın tamamı tarafından benimsenmiştir maalesef.